أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Bu dersimiz fıkıh dersi. İnşallah bu derste çok tafsilatlara girmeden, falan mezhep, filan mezhep şunu söylüyor demeden, genel anlamda tercih edilen, tabi bu noktada da ihtilaf olabiliyor, yani tercih ederken bir meselede hangi görüş kuvvetlidir, bu konuda ihtilaf olabilir. Dolayısıyla bir şahıs bir meseleye okur, teferruatlı bir şekilde delillerine muttali olur, başkalarının deline bakar, bir meselede ikna olur, onu alır. Yani o alimi taklit eder, o şekilde amel eder. Öbürü başka bir alimi taklit eder. O şekilde, yani onun için tercih edilmiştir, o şekilde amel eder. Yani bu fıkıh konusunda Allah-u Teala onun hikmetinden fıkıhta bayağı bir ihtilaf var. Ve bu ihtilaf da nedir? Rahmettir. Yani bunu azaba çevirmemek gerekiyor. Özellikle meselen bakıyoruz ki müçtehitler, büyük alimler birçok meselede ihtilaf etmişler. Ana meselelerde, esas meselelerde ihtilaf yok ama teferruat olan hemen hemen her konuda ihtilaf etmişler. Sebebi nedir bu ihtilafın? Yani hak bir değil midir? Evet, hak birdir. Ama Allah-u Teala insan akıllını değişik değişik yarattığı için her bir akıl nedir? Diğerine göre farklıdır. Her bir kimsenin olaylara bakışı, düşünceleri farklı olabiliyor. İşin içinde tabii her bir alimin diyorlar, yani fetva verirken onun yapısı ne yapıyor? Etki ediyor. İlla ki etkisi olabiliyor. Yaşadığı ortam, yaşadığı çevre ne yapıyor? Kişinin içtihadında çok tesirli olabiliyor. Aynı şekilde eline geçen deliller, bu delillere bakış açısında ihtilaf olabiliyor. Yani örnek veriyorum, muhaddisler arasında bazı muhaddisler mesela şart koşarken bir hadisi alırken biraz katı şartlar koymuşlar. İşte şöyle şöyle olması lazım bu hadisi rivayet eden kişi. Böyle olursa bu kimsenin hadisini kabul etmeyiz demişlerdir. Başka alim gelmiş demiştir ki hayır, yani böyle olursa ben kabul ederim demiştir. Ya da bu şartı ben şart koşmam, görmem. Evet, olursa daha güzel olur. Olmazsa da nedir? Onunki de makbuldur. Hadislerde ihtilaf olabiliyor. Bu ne yapıyor? Fıkıha da sirayet edebiliyor. Yani bazen hadis birilerine göre zayıf, birilerine göre hasen konumuna yükselebiliyor. Bu ne yapıyor? İhtilafa sebebiyet verebiliyor. Ya da delil ulaşmamış olabiliyor. Birine ulaşmıştır, birine ulaşmamıştır. Ya da ulaşmıştır da unutmuştur. Böyle de olabiliyor. Ya da ulaşmıştır, unutmamıştır ama başka deliller onu neshettiğini zannetmiş olabilir. Başka deliller geliyor, onu neshetmiş diye zannedebilir. Ve daha birçok etken var. İbn-i Teymiye rahmetullahi bu konuda Raf'ul Melem diye küçük bir risalesi var. Takriben 10 tane sebep sayıyor. İhtilafın menşei nedir? Yani niye ortaya çıkıyor? 10 tane sebep sayıyor. O sebepleri okuyan bir kimse idrak eden ha diyor. Yani bu mesele demek ki ihtilaf olabilir. Çok normal bir şeydir. Ve büyük müçtehit alimler birbirlerine saygı gösterirken, birbirlerini sevip sayarken bu konular kesinlikle aralarında sorun teşkil etmemiş ama bu konuları idrak etmemiş ve hatta cahil olanlar arasında bu kavgaya sebebiyet verebiliyor. Hatta zamanında öyle bir taassup olmuş ki, mezhep taassubu. Şam'da, işte Şam'a giden belki görmüştür. Özellikle Emevi Camisi'ne gidip gören, Emevi Camisi çok eski camilerden birisi. Ta Emeviler döneminde yapılmış, çok büyük, Şam'ın en büyük camisi. 4 tane mihrabı var. 4 tane düşünün mihrabı var. Neden 4 tane mihrabı var? Caminin bir mihrap olması lazım. Çünkü zamanında ihtilaf olmuş ve 4 ayrı cemaat orada namaz kılarmış. Şafiler, Malikiler, Hanefiler, Hanbeliler ayrı ayrı namaz kılarlarmış. Bir dönem olmuş, birbirlerine artık kız vermemişler. Birbirlerine artık neredeyse vela bera uygulamaya başlamışlar. Biri diğerini batıl görmeye başlamış. Tabi bu cehaletin yayıldığı dönemlerde. Dolayısıyla ne tamamıyla masumlaştıracağız mezhepleri, falan alim diyorsa tamamdır. O böyle bir söz söylemişse ayet ve hadisi ona göre yorumlamak lazım. Demek bu çok yanlıştır o zaman haşa. Yani ilah konumuna koymuş olur. Bu çok tehlikeli bir şey. Masumlaştırmak çok yanlış. Tamamıyla da bunları es geçmek, ya bu hata etmiş, o anlamamış gibi böyle edebe yakışmayan tavırlarda bulunmak da tamamıyla nedir? Aykırıdır. Tabii ki biz büyük alimlere müracaat edeceğiz. Müçtehit alimler özellikle. Çünkü fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun buyuruyor Allah-u Teala. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Sahabe-i kiram ne yaparmış? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra sahabenin ileri gelenlerine gelip soru sorarlarmış. Abdullah bin Mesud'a giderler. İşte Zeyd bin Sabit'e giderler. Abdullah bin Ömer'e giderler. Hazreti Ebu Bekir'e mesela giderler. İşte Ebu Hureyre'ye giderler. Sahabenin böyle ileri gelenleri, alim olanlarına gidip sorarlarmış. Onlar da kendi ilimleriyle ne yaparlar? Fetva verirlermiş. Tabi bu oradan başlıyor bazı ihtilaflar. Ve aşağıya doğru müçtehitler arasında da tabi hayli hayli ihtilaf olacaktır. Bu konuda nedir? Allah'ın rahmetidir. Ve aleyhissalatü vesselam bu konuda şöyle buyuruyor. اِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ اَجْرًا وَاِذَا اَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ Hakim yani müçtehit, başka sözde de müçtehit olan, içtihad edip bir meselede içtihad beyan edip bir meselede bir şey görüş beyan ederse isabet etmişse ona iki ecir vardır. Ecri iki kattır yani. Hata yaparsa ona bir ecir vardır. Neden? Çünkü bu adam uğraşmış. Hakkı bulmak için, isabet etmek için çaba harcamış. Allah-u Teala dilerse onu muvaffak eder, dilerse muvaffak etmez. Ama alim olmayan bir kimse içtihat etmeye kalkışır, fetva verirse isabet etmiş olsa dahi hatalı sayılıyor. İmam Şafii'nin dediği gibi. İsabet etmiş olsa dahi diyor o kişi hata etmiştir. Çünkü bu ilminden dolayı değil. Bu tıpkı şey gibi hani sportoto diye bir şey vardı. Ya tutarsa atıyor, tutarsa tuttu, tutmazsa tutmadı. Bu da böyle atıyor, tutarsa iyi, tutmazsa bir şey olmaz gibi zannediyor. Her halükarda bu hatalıdır. Allah katında da nedir? Sorumludur. Ve bu mesele çok tehlikelidir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki üç hakim vardır ki ikisi cehennemdedir, birisi cennettedir. Üç kadıdan, üç hakimden. Birisi cennetlik oluyor, ikisi cehennemlik oluyor. Birincisi diyor ilmi yoktur, cahilce hükmeder, ilmi olmadığından dolayı hükmeder, cehennemlik olur. İkincisi ilmi vardır ama ilmiyle hükmetmez, ilmiyle amel etmez. Hava hevesine göre veya rüşvet vermişler veya torpil geçer, yanlış hükmeder, bu da cehennemdedir. Üçüncüsü ilmi var ve ilmine göre hükmeder, torpil geçmeden, adil bir şekilde hükmeder. Bu kişi kurtuluşa eriyor, öbürleri helak oluyor. Mesele bu kadar ciddi olduğu için alimler de meseleye böyle hassasiyetle bakmışlar. Ona göre görüşlerini beyan ederken de sonunda da genelde dikkatliyseniz vallahu alem diye yazmışlar. Ne demek vallahu alem? Yani en iyisini de Allah bilir. Ya da vallahu veliyut tevfik. Allah muvaffak eden velidir. Yani muvaffak eden Allah'tır. Eğer Allah muvaffak etmişse, isabet ettirmişse bu doğrudur. Ama isabet ettirmemişse bu hatadır. Ve her zaman alimler de şunu söylemişler yani ulaşmış oldukları kanaatte, neticede benim görüşüm doğrudur. Benim görüşüm doğrudur. Ama hata olma payı da vardır. Yani yanılma payım vardır. Karşı tarafın görüşü hatalıdır ama doğru olma payı da vardır. Ya da ihtimali vardır. Bak ne kadar edepli bir şekilde bakmışlar. Benim görüşüm doğrudur ama hata etme durumu vardır. Hatalı da olabilir. Karşı tarafın görüşü hatalıdır ama doğru olma ihtimali de vardır. Yani neticede bu benim nedir? İçtihadımdır, tahminimdir, ulaştığım ilimdir. Hatalı da olabilirim çünkü masum değilim. O yüzden çok ciddi ihtilaflar olabiliyor fıkıhta. Bu noktada işte ben şöyle okumuştum, şöyle duymuştum, bu mesele niye böyle değil? Böyle dememek lazım. Herkesin bakışı nedir? Farklıdır. Evet, ilk olarak ahkamut tahara vel miyah yani temizlik ve sular kısmı ben inşallah çok fazla teferruatlarına girmeden bize lazım olacak olan meseleler üzerinde inşallah duracak. Kişi abdestsizliğini gerek cenabet olsun gerek abdest yani normal namaz için abdestsizliğini gidermek için su kullanması gerekiyor. Eğer su yoksa Allah-u Teala ruhsat vermiş, toprak gelecek zaten. Toprak kullanması gerekiyor. Ve bunu yaparken de niyetle yapması gerekiyor. Sahih görüşe göre her zaman her bir amelin başında niyetli olmamız gerekiyor. Niyetlenmemiz gerekiyor. Abdest alırken, cenabet abdesti için gusül alırken, namaz kılarken, her bir noktada oruç tutarken içimizden bir niyet geçirmemiz nedir gerekiyor. Evet, hangi sularla bizler temizlik yapacağız? Allah-u Teala'nın bizlere ikram ettiği gerek gökten gelen, mesela yağmur gibi, dolu gibi, kar gibi, gerek yerden vermiş olduğu mesela nehirler, pınarlar, işte kaynak suları ve hatta denizler. Bu gibi sularla ne yapabiliriz? Temizlik yapabiliriz. Ancak bunlardaki şart nedir? Temiz olmaları. Yani su sıfatında kalmalarıdır. Necasetlerden arınmış olmaları gerekiyor. Bir, necaset karışmayacak o suya. İki, suyun sıfatını yani rengini, tadını ve kokusunu değiştirecek ölçüde herhangi bir temiz madde karışmamışsa bu su nedir? Bu suyla biz abdest alabiliriz. Eğer karışmışsa ne olur? Necaset karışmışsa ihtilaf var. Ama bu konudaki kuvvetli görüş inşallah su ister çok olsun ister az olsun. Çünkü bazı alimler çok olma şartını koşmuşlar. Suyun çok olma şartını koşmuşlar. Mesela İmam Şafii'de iki kulletin diye. Takriben 600 kilogram, 600 litre gibi bir su ve yukarısı. Ebu Hanife'de 10 kulaç. Ya da hareket ettirildiği zaman bir köşesi öbür köşesi hareket etmiyorsa, bu kadar çok olursa su, içine biraz necaset girerse hiç olmaz, onda alınabilir, abdest alınabilir. Ama bir varil mesela, içine bir damla dahi necaset düşse ondan alınmaz demiş. Ama bu konudaki vallahu alem kuvvetli görüş, az olsun çok olsun, diyelim ki bir kova dahi su olsa, biraz necaset düşmüş olsa dahi kokusunu, rengini ve tadını değiştirmediği müddetçe o suyla abdest alabiliriz. Abdest alma mecburiyetinde değiliz. Yani temiz su alırsak tabii ki daha evladır. Ama hiç temiz su yok ve içinden geliyor alabilir. Böyle bir sudan abdest alabilir. Velev ki necaset düşmüş olsa da hangi şartla rengini, kokusunu ve tadını değiştirmediği müddetçe. Eğer temiz madde girmişse bir suya, mesela sabun karışıyor, şampuan karışabiliyor, ne bileyim yoğurt düştü mesela suya, çamur karıştı ve hatta otlar karıştı böyle renk veren, baktı ki suyun rengi değişmiş veya kokusu değişmiş ve tadı değişmiş. Tamamıyla değiştirmişse, artık su denmeyecek duruma gelmişse, yani bir adam bakınca o suya he burada ayran yapılmış diyorsa ya da şu çamura bak, o kadar o oranda yani değişmişse su, onunla abdest alınmaz. Ama yok, velev ki biraz rengi değişmiş, biraz kokusu değişmiş, biraz tadı değişmiş. Ama neticede de gören su diyebiliyorsa, burada su var, buradan su akıyor, ona su diyebiliyorsa, o zaman o da nedir sahih görüşe göre? Onunla da kişi abdest alabilir. Başka bir mesele, kaplarla ilgili olarak hangi kaplar kullanılmaz? Aynı zamanda elbiseler, hangi elbiseler giyilmez? Kaplarla ilgili olarak asıl olan eşyalarda mübah olmasıdır. Bir usul kaidesi vardır. El aslu fil eşya el ibahatu. Eşyalarda asıl olan nedir? Eşyalarda dediğim, yani doğada var olan, bizim kullandığımız eşya adına, musahharat adına ne varsa, asıl olan nedir? Mübah olmasıdır. Ta ki bir delil gelip de işte bu haramdır, bunu kullanmayınız gelene kadar. Böyle bir delil olmadığı müddetçe nedir? Asıl olan o eşyanın helal olmasıdır, alıp kullanmamızdır. Dolayısıyla kaplarda da asıl olan herhangi bir kap, ister plastikten, demirden, çelikten, ağaçtan, deriden ne olursa olsun, herhangi bir şeyden imal ediliyorsa asıl olan o da nedir? Mübah olmasıdır. Ancak bu konuda haram olan noktalar nedir? Haram olan işte gümüşten ve de altından bir kap yapılmışsa veyahut da onun suyuyla mesela kaplanmışsa veya işte tezyin süslenmişse, böyle kaplardan, tabak olsun, işte kaşık olsun, bardak olsun, ne olursa olsun bunlarla işte yemek yemek, içmek caiz değildir, haramdır. Aleyhisselatü vesselam altın ve gümüş kaplardan yemek yiyen kimsenin ve hatta bir şey içen kimsenin cehennemde karnında işte o suyun kaynayacağını beyan ediyor. Başka hadiste de Aleyhisselatü vesselam فَاِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ buyuruyor. Bunlar kafirlerindir diyor. Dünyada kafirlerindir, ahirette de bizimdir. Bizler ahirette altından ve gümüşten olan kaplardan yiyip içeceğiz. Kafirler bunlardan mahrum olacaklar. Ama dünyada onlar kullanıyorlar, onlar içindir. Bizim için haram kılınmış. Neden haram kılınmış, hikmeti nedir? Çünkü işin içinde israf var, tekebbür var, malları dondurmak vardır. Çünkü asıl olan o malın infak edilmesi ya da piyasada dönmesi. Düşünün ki 5 kilogram, 10 kilogram altını kap yapmış, süs yapmış ve ne yapıyor? Dolabına koyuyor, büfesine koyuyor ve hatta alıp kullanıyor. Halbuki o 10 kilogram altını piyasaya sürecek olsa bir sürü Müslümanın böyle iş yapma, istihdam edilme şeyi olacaktı. Bir sürü kişi iş bulacak, işte maişetini sağlayacak, onunla geçimini sağlayacak şekilde aslında gelir kaynağı olacaktı. Ama dondurunca ne yapıyor? Para piyasada dönmeyince iktisat ne oluyor? Çöküyor. O yüzden mesela faiz يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَ وَيِرْبِ الصَّدَقَةِ diyor Allah-u Teala. Diyor ki Allah-u Teala sadakaları bereketlendirir, çoğaltır. Ama faizi de yok eder. Gerçekten de faiz yok edici bir unsurdur. Bunu kafirler de itiraf ediyorlar. Neden? Çünkü parayı sen verdiğin zaman, dondurduğun zaman bana her ay bu kadar para verecek. O parayı dondurunca o para işlemiyor. Orada durup kalıyor. Ve bu para durup kalınca işte ekonomi şey oluyor, zayıflamaya başlıyor, bir hareketlilik olmuyor piyasada. Artı gerekirse başkasına verdiği zaman adam kazanır mı, kazanmaz mı, meçhul olan şeyler. Kazanmadı mı bu sefer o katlamalı olmaya başlıyor ve bakıyorsun ki insanların hayatlarını mahvediyor. Toplumlar çöküyor. Ekonomiler çöküyor. Bugün Avrupa'da mesela ekonomi neden çöküyor? Çökme sebepleri çoktur. İsraf vardır, Allah'a isyan vardır. Yine sebeplerinden bir tanesi de faizdir. O yüzden yani böyle altının, gümüşün böyle alıp saklanması doğru görülmemiş. Zekat zaten bunun için vardır. Zekat ne yapar? Parayı ve hatta altını harekete geçirir. Çünkü sen parayı alıp sakladığın zaman her sene, her sene, her sene zekat verdikçe o zekat o parayı yiyecektir. Bu da ne yapıyor? Allah-u Teala'nın hikmeti böyle bir zekat mefhumu koymuş ki hem fakirlere yardımcı, destekçi olsun. Ta ki fakirler de düşünsün, zenginler, hem de piyasa hareket etsin. Adam düşünecek yani ben bunu sakladım mı eriyip gidiyor. Her sene ben zekat veriyorum, eriyor. Dur bunu çalıştırayım, çoğalsın. Çalıştırdı mı da bu hayırlı oluyor bütün Müslümanlar için. Evet, başka haram olan şey nedir? Ölülerin derilerini kullanmak. Mesela bir hayvan ölmüşse, koyun, inek. Direkt alıp bunu kullanmak caiz değildir, haramdır. Ancak bu sahih görüşe göre ölmüş olsa da hayvan, yani inektir, mesela koyundur, devedir. Ölmüş olsa dahi alıp tabaklanırsa, yani temizlenirse o zaman onları da kullanmak nedir? Caizdir. Evet, küfür aleminden gelen elbiselere gelince ister deri olsun, ister yani normal kumaş olsun, buna benzer. Asıl olan onun mübah olmasıdır. Ta ki onun necis olduğu yani kesinleşene kadar. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashab-ı kiramı kafirlerden gelen elbiseleri ne yaparlarmış? Alıp giyinirlermiş. Gerek satın alma ve de gerek hediye edildiği zaman alıp kullanma. Asıl olan kafirlerin kaplarında da yenebilir, içilebilir ve de verdikleri elbise veya sattıkları elbise de giyilebilir. Ta ki delil gelip işte bunlar necistir. Ve hatta o mesela ipek gibi bir şeydir mesela, erkeklere haramdır, o zaman delil gelene kadar asıl olan nedir? Helal olmasıdır. Başka bir mesele, abdestsiz olan şeylere neler caiz değildir? Bir, Kur'an-ı Kerim'i tutması abdestsiz olarak. Tabi bu konuda ihtilaf var. Bu şeyhin tercih ettiği Fevzan, genelde de Şeyh İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhi ondan daha çok naklediyor, onun görüşlerini getiriyor. Bu konuda birçok alimin görüşü kuvvetli olan vallahu alem, Kur'an-ı Kerim'in abdestsiz olarak tutulmaması gerektiği konusunda. Ancak işte üstünde bir herhangi bir kap veya da işte bir engel, bir şey varsa, kumaş, buna benzer, o zaman o şekilde alıp taşınabilir. İkinci nokta, farz olsun, nafile olsun, namaz kılması da kesinlikle haramdır abdestsiz olan kişi için. Üçüncüsü de tavaf etmesi caiz değildir. Kabe'ye gittiği zaman gerek hac için gerek umre için tavaf ederken abdest üzere olması gerekiyor. Çünkü tavaf da nedir? aynen namazdır. Peygamber Efendimiz böyle beyan ediyor aleyhissalatü vesselam. Ancak diyor tavafın özelliği nedir? Değişik durumu konuşabiliyorsun tavafta. Değişik dualarda bulunabilirsin, konuşabilirsin. Ama normal namazda mesela, kıldığımız namazda konuşma yoktur. Dolayısıyla o da nedir? Namazdır. Bu yapılan tavaf. Böyle olduğu için de abdest üzere olması gerekiyor. Cenabet olan kişiye ne gibi şeyler caiz değildir, haramdır? Bir, Kur'an-ı Kerim'i okuması. Sahih olan görüşe göre yine bu konuda ufak bir ihtilaf var ama kuvvetli görüş. Kur'an-ı Kerim'i okuması nedir? Caiz değildir, haramdır. Ancak zikirde hiçbir beis yok. La ilahe illallah, subhanallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah, bismillah. Bunlarda herhangi bir beis yok. Ya da Kur'an-ı Kerim'den bazı mesela bölümleri okurken zikir niyetine, mesela Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'da geçen bir ayettir. Ya da mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bunu zikir niyetiyle söylersen bunda bir beis yok. Ama ayet niyetiyle okursan caiz olmaz. İkinci, caiz olmayan şey gerek cenabet olan, gerek hayızlı, gerek nifaslı olan kimselere mescitte durmaları veyahut da mescide girmeleri. Ancak zarureten, mecburen geçecekse mescitten o geçer. O ayrı bir şey. İlla abiri sebil diyor ayette. Ancak geçer müstesna. Ama öbür türlü cenabetse gidip mescitte oturması, hayızlı kadın yine nifaslı kadın caiz değil, haramdır. Ancak bir şekilde caiz olabilir. Adam cenabettir. İşte gusül alma imkanı olmadı. Engel çıktı, bir şey oldu. Ya da suyun ısınmasını bekler ama mecburen mescitte de oturacak soğuk olduğu için. O zaman abdest aldıktan sonra mescide gidip oturabilir. Cenabet olsa dahi eğer abdest alırsa o zaman gidip camide oturabilir. Ama abdest almazsa o halde girip oturması caiz değildir. Başka konuya geçiyoruz. Hacet giderme. Yani kişi ihtiyacını, tuvaletini giderdiği zaman nelere dikkat edecek? En önemli adaplardan birisi tuvalete girdiği zaman ya da sahrada, çölde tuvalete gidiyorsa, nerede işte hacetini giderecekse en son o vardığı yere varırken Bismillah, Allahümme inni a'udhu bike minel hubuth vel khabaith diye besmele çekip Ya Rabbi işte o kötü olan ruhlardan, yani o kötü olan şeytanlardan, gerek erkek olsun gerek dişi olsun, şerli olan cinlerden, şeytanlardan sana sığınırım diyerekten ve besmele çekerek ne yapar? Girer. Girerken de sol ayağını ne yapar? Uzatarak. Buna dikkat edilmesi lazım. Çoğu kişi buna dikkat etmiyor. Besmele çekmiyor ya da girerken sağ sol hangisi de gelirse, halbuki bu önemli. Ve önemli olan sünnetlerden, düşünün ki kişi günde 4-5 kere tuvalete girse, her seferinde de bu sünneti tatbik etmiş olsa, girerken besmele, dua ve işte sol ayakla girmesi, çıkarken sağ ayakla çıkıp yine duada bulunması, 5-6 tane sünnet var. Çarpı 5, 25 tane. Sırf tuvalet adamından düşünün ki günlük 25 tane sünnet tatbik ediliyor. Ayda 750 tane sünnet oluyor. Bu basit değil yani. Hani basit görünür. En basit olan bir şeyden düşünün ki ayda 750 tane sünneti eda etmiş oluyor. Ve tuvaletini giderirken de yine dikkat etmesi gereken şeylerden birisi, dışarıda yapıyorsa tuvaletini insanların geçtikleri yollarda olmaması lazım. Ya da semere veren ağaçlar ve hatta altında oturulan ağaçlar oldu mu oralarda yapmaması gerekiyor. Niye? Çünkü eziyet olur. Semere düşer ve hatta millet gelip oturmak ister. Eziyet olur onlar için. Aynı şekilde suyun olduğu yerlerde, suyun içinde, suyun hemen yanında. Çünkü o su nedir? İnsanların gidip abdest aldıkları, kullandıkları, içtikleri yerdir. Temiz olması lazım. Bu gibi yerlere necasetini yapması haramdır, caiz değildir. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Yine dikkat etmesi gereken noktalardan birisi açık alanlarda. Bazı alimlere göre de kapalı alanlarda istikbalu kıble ev istidbaruha, yani önünü kıbleye ve de arkasını kıbleye çevirmesi de caiz değildir. Dolayısıyla kapalı da olsa, bazı alimlere göre açık alan da olsa zaten orada da gerekli, kıbleye ne önünü ne de arkasını vermemesi gerekiyor. Yine açık olan alanlarda da aya ve güneşe de önünü ve arkasını vermemesi de nedir? Adaptandır. önünü veya arkasını ay olsun, güneş olsun, kıble olsun, bunlara dikkat ederek o tarafa vermeden meyledip ne yapacak? O şekilde giderecek. İhtiyacını giderdikten sonra temizlenirken sol elini kullanması gerekiyor. Sağ eliyle avretine dokunmaması gerekiyor. Çünkü bu noktada yasaklama gelmiştir. Ve temizlenmek için iki vasıta vardır. İki şey kullanılabilir. Taşlar ve su. İkisini birleştirirse bu çok daha nedir? Güzeldir. فِيهَا رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوا Ayeti bu iki unsuru kullananlar için inmiş. Yani Kuba Mescidindeki o bazı müminler hem taş hem de su kullanırlardı. Güzel temizlik olsun diye Allah-u Teala onları överekten işte temizliği seven erkekler, adamlar vardır diye onlardan bahsediyor. En güzeli ikisini kullanmak. Günümüzde mesela selpak diye bir şey vardır. Hem selpak hem su kullanmak en afdal olanıdır. Ama yoksa bunlar en afdal olan sudur. Su da yoksa taşlarla temizlenir. Asıl olan üç tane taşla temizlenmesidir. Üç taş yetmezse o zaman ziyade olarak ne yapar? Artırır. Evet, çıkarken de dikkat etmesi gereken bir şey yine sağ ayağıyla çıkması. Gufraneke elhamdülillahillezî ezhebe annil eze ve afâni demesi de nedir? Sünnettir. Gufraneke elhamdülillahillezî ezhebe annil eze ve afâni. Yani ya Rabbi beni bağışla. Benden ezayı gideren, bu eziyet verici şeyi gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdü senalar olsun diye hamd ediyor. Çünkü Allah'ın büyük bir ikramıdır. Düşünün içimizde bu ihtiyacımız hapsedilmiş olsa neler çekerdik? Yani ne kadar çileli olurdu. Bir gün diyorlar Harun-ı Reşit, Halife Harun-ı Reşit eve geliyor. Artık köşküne geliyor. Çok sıcak bir günde, aşırı bir şekilde susamış. Hemen bana su getirin diyor. Ona soğuk bir su getiriyorlar. Bir tas su. Yanında da bir alim oturuyormuş. O tası alıp tam içecekken elini tutuyor. Bir dakika diyor, sana bir sorun var diyor. Eğer ki dünyada hiç su olmamış olsa, sadece bu su olsa ve bu suyu elde etmek için sen malının ne kadarını öderdin sen bu bir tas suya? Düşün ki başkası hiç yok. Biraz duruyor. Diyor ki vallahi malımın yarısını verirdim diyor. Bütün servetimin, malımın yarısını verirdim bu bir tas su için. Çünkü büyük bir şeydir, nimettir. Özellikle çok sıcak günde böyle susamışken su, serin bir su içmenin kıymetini yani o zaman o kişi anlar. Neyse suyu içiyor, kocaman tası bitiriyor, çok susamış. Alim diyor ki sana bir soru daha. Eğer sen bu, Allah-u Teala eğer bu bir tas suyu içinde hapsetmiş olsa, düşün ki tuvalete gidiyorsun, çıkamıyorsun tuvalete. Tıkanmış. Bunun açılması için, bu eziyetten kurtulman için. Çünkü kovruluyorsun. Bu eziyetten kurtulmak için malının ne kadarını feda edersin? Diyelim ki böyle doktorlar var ve senden talep ediyorlar. Biraz duruyor, diyor ki vallahi malımın yarısını da buna harcarım diyor. Bu suyun çıkması için dışarıya. O ezadan kurtulmak için. Diyor ki o zaman bil ki senin malının kıymeti işte bu bir tas sudan nedir? Daha düşüktür. Yani bu bir tas su senin malından nedir? Daha kıymetlidir. Yani orada aslında ona şeyi göstermeye çalışıyor. Dünyanın geçiciliğini, faniliğini, hiçbir değerinin olmadığını. Dolayısıyla bu eziyeti gideriyorsa Allah-u Teala nedir? Allah'ın bir ikramıdır. Bunun için de hamd etmemiz gerekiyor. Evet, yine dikkat edilen noktalardan birisi açık alanlara gittiği zaman gözlerin görmeyeceği yerler. Yerlere gitmesi lazım. Yani uzaklara, kapalı yerlere. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete çıktı mı artık gözler onu görmezmiş. Böyle bir uzak yere gider ya da işte kimsenin görmeyeceği yerlere gider. O şekilde hacetini giderilmiş. Evet, yine önemli bir unsur, dikkat edeceği nokta necasetine de dikkat edecek, üstüne sıçramaması için. Ya da iyice temizlenecek, istibra deniyor buna. Çünkü birçok kişi istibra yapmadan hızlı bir şekilde tuvalete girer, çıkar, akabinde de abdest alır. Sonra gelip namaz kılarken en ufak bir zorlamada akıntı olur. Akıntı oldu mu ne oldu? Namazını da bozdu, abdestini de bozdu. Ve bozuldu mu bozulmadı mı vesveseler başlıyor. Gerekirse bozulmuştur, yine de namazına devam eder, namazı batıl olur, günahkar olur. Böyle bir duruma düşmemek için ya da necasetini yaparken işte ayakta işeyerek, sert şeylerin üzerine işeyerek ne yapıyor? Üstüne sıçrıyor. Bu da nedir? Sorundur. Çünkü kabir azabına sebebiyettir. Aleyhisselatü vesselam iki kabrin yanından geçiyor ve diyor ki bunlar azap görmekteler. Aslında büyük şey değildir diyor. Ama hayır diyor, bilakis büyük şeydedir diyor azapları. Birisi diyor söz götürüp getirdi falan şöyle şöyle dedi hakkında nemime yapardı. İkincisi de diyor necasetine dikkat etmezdi. Bevlene dikkat etmezdi, üstüne sıçrardı ya da akıtırdı. Müslümanın dikkat edeceğine unsurlardan biri fıtrat, hisalul fitra denen yani fıtratta gerekli olan temizlikler. Bunların başında misvak geliyor. Misvak kullanmak Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli sünnetlerindendir. Hatta bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer ümmetime meşakkat vereceğinden çekinmemiş olsaydım her namazın yanında onlara misvakı emrederdim. Dolayısıyla gerek abdest alırken mazmaza yaptığımız zaman sünnet olan misvak kullanmak ve gerek nafile olsun farz namaz olsun namaza durduğumuz zaman da misvaklamamız nedir? Sünnettir. Hem de önemli olan sünnetlerdendir. Bunu da riayet ettik mi bir sürü ecir kazanmış oluruz. Başka Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var diyor ki beş şey fıtrattandır diyor. Nedir onlar? El istihdadu etek altı tıraşı vel hitanu sünnet olmak ve kassu şaribi bıyıkları kısaltmak ve netful ibti koltuk altını işte tıraş etmek ve taklimul azafiri tırnakları kesmek. Bu konuda özellikle koltuk altı olsun, etek altı olsun ve tırnaklar olsun Aleyhisselatü Vesselam 40 günden fazlasına müsaade etmemiştir. En fazla 40 gün kadar yani müsaade vardır. Kişi mesela esir düşmüştür, işte başka imkanlar bulamamıştır, cephededir. Yani imkan bulamamıştır, tıraş olamaz. Bu ayrı bir şey ama normalde yani ertelememesi lazım. Her zaman temiz olması lazım. Her zaman nedir bu şeye dikkat edecek. En güzeli de nedir? Perşembe günleri veya cuma sabahları gusül alması, gusül alırken de almadan önce temizliğini yapması ta ki o temiz bir şekilde namazını eda etsin ve temiz olsun. Çünkü Allah-u Teala temiz olanları sever buyuruyor. Bunlara dikkat edecek. Bıyık meselesinde ihtilaf var. Ebu Hanife'ye göre tamamıyla almak daha faziletlidir. İmam Malik, İmam Şafii hayır tamamıyla değil. İşte bu şeyi dudakları örtecek olan yerleri alması daha faziletlidir. Tamamıyla kökten değil. Hatta İmam Malik bu konuda şiddetli davranıyor. Ve diyor ki kökten kazıyan kimseler de edeplendirmek lazım. Sopa atacaksın, edeplendireceksin. Niye böyle kazıyor? Tabii ihtilaf meselesi, içtihat yani gelen deliller ihtilafa açıktır. Onu alan bu konuda bir beis yok. Yani önemli olan bıyıkların dudakları örtmemesi. Çünkü bu konuda Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmekle emredilmişiz. Sakalın asıl olan bırakılması, alınmaması. Ancak etrafından işte bazı yerlerin alınması konusunda ihtilaf var. Bazı alimlere göre bir beis yok. O da işte çıkan böyle çok yamuk olan bazı kılları böyle alması. İşte Abdullah bin Mesud ve buna benzer bazı sahabeler yapmışlar diye. Ona istinaden cevazını verenler var. Bazıları da diyorlar hayır Aleyhisselatü Vesselam sakalını hiç ellememiştir. En güzeli böyle bırakmaktır, salmaktır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı diyorlar göğsünü ne yapardı? Doldururdu diyorlar. Sünnet olma konusunda ise kızlar için de sünnet meselesi vardır ki bu da nedir? Sünnet olandır. Yani vacip değildir. Erkeklere vaciptir ama kızlara sünnettir. Bazı alimlere göre de bu diyorlar yani sıcak olan bölgelerde ihtiyaç vardır. Soğuk olan bölgelerde ihtiyaç olmaz. Özellikle de mesela Hicaz bölgesinde, Afrika bölgelerinde oralarda daha çok yani gerekli olabiliyor kızlar için sünnet etme meselesi. Ve oralarda bu noktada hassas olan sünneti yaşayan Müslümanlar sünnet yapıyorlar. Ama tağuti güçler birçok devlet şey yapmış, bunu yasaklamış. Mesela Mısır yasaklamış, Suriye yasaklamış. Ürdün yasaklamış. Birçok devlet bunu yasaklamış. Tağuti düzenler neymiş? İşte Avrupa'ya karşı duydukları zaman işte bizi gericilikle ve vahşilikle buna benzer şeylerle niteleyecekler. Bu tağuti düzenler ne yapmışlar? Yasaklamışlar hastanelerde yapılmaz diye. Öyle şeyleri var ama oradaki Müslümanlar, mustazaf olanlar gizliden ne yapıyorlar? Bunu yapıyorlar. İnşallah o düzenler de inşallah yıkılır, tamamıyla şeriat olur. Tam bu sünnetler de yaşanır Allah'ın izniyle. Evet, misvak kullanma oruçlu için de geçerlidir. Hanefi mezhebinde öğleden sonra misvak kullanmak mekruh sayılmış olsa da sahih görüşe göre
Böyle bir kerahat yok çünkü çok delil var. Her zaman kullanılabilir bir son. Yani oruçlu olan öğleden sonra da öğleden önce de kullanabilir. En çok müstehap olduğu vakitler uykudan uyandığı zaman, ağzının kokusu değiştiği zaman, namaza duracağı, abdest aldığı zaman, namaza duracağı zaman, Kur'an okuyacağı zaman misvakı kullanması nedir? Müstehaptır. Bunun yerine diş fırçası, diş macunu mesela kullanılıyor. Geçer mi? Bazı alimlere göre geçebilir diyorlar. Netice diyorlar çünkü kasıt olan temizliktir. Bazılarına hayır diyorlar. İşte misvak gelmişse o zaman misvaktır asıl olan. Ama kişi ikisinin arasını da toplarsa Allah-u Alem bu daha da güzeldir. Nurun ala nur. Çünkü dişler iyice temizlenmiş olur. Hem diş fırçası hem de misvak oldu mu dişler daha da temizlenmiş olur. Dişlere de dikkat etmek gerekiyor. Allah-u Teala bunları emanet olarak vermiş, nimet olarak vermiş. Bunları ihmal ederek bozmak doğru değildir. Nasıl ki hani sigara içip ciğerimizi bozmamız doğru değilse Allah'ın bize ikram ettiği bu şeyleri de muhafaza ederek hani nasıl silah temizlenmediği zaman silah tokluk yapıyorsa ve o silah daha çabuk yıpranırsa vücudumuzdaki bütün her şey de böyledir. Sağlığı, temizliği yani dikkat edilmezse onlar yıpranır, yok olur. Allah-u Teala'nın verdiği o emaneti tam güzel kullanmamış sayılırız. Evet, kısaca abdeste farzlarını biliyorsunuz. Yüz yıkanması, kolların işte dirseklere kadar yıkanması, başın meshedilmesi ve ayaklarının topuklarla beraber yıkanması. Bunlar farz olanlarıdır. Tabi bazıları madmadayı da koyar. Bazı ihtilaflar var. İnşallah geleceğiz. Sünnet olanları işte abdeste başlarken besmeleyi birçok alim şart görmüşler. Bismillah demek şarttır. Vücubiyetinden görmüşler. Hatta abdesti olmaz diyenler var. Hanefi mezhebinde sünnet demişler. Besmele çekmesi. Sonra misvak kullanmak abdest alırken. Üç kere elleri yıkamak başta. Yıkamak nedir? Sünnet kısmına giriyor. Ondan sonra madmada ve istinşak. Bazı alimlere göre sünnettir. Bazıları da vacip diyorlar. Ağza üç kere verilmesi. Buruna üç kere böyle çekilip temizlenmesi. Ondan sonra sakalı sık olan kimsenin parmaklarıyla böyle ovalaması ta ki su alt taraflarına gitsin. Ondan sonra sağdan başlayıp sonra sola intikal etmek. Her zaman sağları sonra solları yapmak. Son olarak sünnet de birden fazla yapmak. Yani üç. Bir yapmak nedir? Vaciptir. İki ve üç yapmak nedir? Sünnettir. Daha fazla yapmak sünnetler kısmına giriyor. Aynı şekilde parmakları da ovalamak, hilallemek deniyor. Ayakları da parmak, öbür parmakları da hilallemek sünnet olan kısma giriyor. Evet. Abdeste dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi israf edilmemesi gerekiyor. İmam Ahmed rahmetullahi aleyh diyor ki eğer su israfı kendi malının kendi suyundan israf ederse mekruhtur ama camideki suyu israf ederse haramdır diyor. Çünkü umuma ait olan sudur. Onu boş yere harcamış olur. O yüzden buna dikkat edilecek. Yani ihtiyaç üzere. Ve sünnette gelen aleyhissalatü vesselam diyorlar bir müd ile abdest alınmış. Şöyle bir avuç dolusu. Gusül abdesti için de bunun dört katı. Dört katı yetiyormuş yani. Düşünün bu kadar suyla ne yapar? Abdest alır. Bu kadar dört katıyla da gusül abdesti alır. Yani önemli olan suyun dökülmesi değil. Önemli olan suyun cisme ulaşmasıdır, değmesidir, geçmesidir. İsrafa dikkat edilmesi gerekiyor bu noktada. Yapılmaması lazım. Yine önemli unsurlardan birisi vesvese konusudur. Şeytan bu noktada gelip çok vesvese verir. Özellikle abdest alanlara azasını yıkar ya yıkamadın eksik kalmıştır diye vesvese verir. Bazen namazlarda da yapar. Gusül abdestinde de böyle vesvese verir. Ve bunun tuzağına düşen bir kimseyi şeytan bırakmaz, hayatını mahveder. Ben birini görmüştüm. Bana dedi ki ben böyle bir hastalığa yakalandım. Halen de daha vardı. Ama azaltmıştı. Abdeste girerken diyor tuvalette belki yarım saat dururdum. Bazen 40 dakika dururdum. İşte temizlendim mi, temizlenmedim mi diye. Sonra abdest alırken bazen yarım saat 40 dakika oyalanırdım diyor. Abdeste, gusül abdestinde bir sürü su harcardım diyor. Namaz kılarken belki 2 saat, 3 saat sürerdi bazen namazı. Her seferinde bozarım, bir daha başlarım, kılarım, hayır olmadı, bir daha yeniden kılarım. acayip bir hastalığa yakalanmıştı. Bu hastalık da nedir? Şeytandandır. Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. İnne lil vudu'i şeytanen yukalu lehu el velehan. Abdestin bir şeytanı var ve o şeytanın ismi de velehan ismindedir. Fettaku visvasel ma'i. Suyun vesvesesinden sakınınız. Kesinlikle böyle bir noktada taviz vermemek lazım. Çünkü taviz verdi mi şeytan musallat olur ve onun hayatını zehire çevirir. Bir sürü su israfı, vakit israfı, enerji israfına sebebiyet verir. Ve birçok ibadetten onu alıkoyar. Şeytanın tamamıyla tuzağıdır. Böyle bir vesvese oldu mu tamamıyla atmak lazım. Allah'a sığınıp atmak lazım. Hayır olmuştur diye geçmek lazım. Evet. Son olarak abdestten sonraki adab, abdesti bitirdikten sonra eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme ce'anni minet tevvabine ve ce'anni minel mutatahhirin demek nedir? Abdestin sünnetlerindendir. Aynı şekilde gidip iki rekat namaz da kılarsa abdestten sonra, abdeste binaen namaz kılarsa da bu konuda da büyük ecir vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeş'e diyor ki cennette ben seni önümde yürüdüğünü gördüm diyor. Ya da takunya sesi geliyordu, baktım ki sen önümde yürüyorsun. Bunun sebebi nedir? Ya Resulullah diyor, her abdestten sonra ben iki rekat namaz kılıyorum. İşte olsa olsa sebebi budur diyor. Düşünün ki cennette yani ileri derecelere ulaşmasına sebebiyet vermiş. Bu kadar büyük ecri var. Böyle bir sünneti de mümkün oldukça ihmal etmezsek inşallah büyük ecirler kazanmış oluruz. Evet, bu kadarla iktifa edelim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.